Ayrım 36, Kıllı Baba. Sınıf arkadaşlarımızın hepsinin bir lakabı vardır. Lakaplarının çoğunu ben takmışımdır. Hiçbir arkadaşım birkaç adışında lakabından yüksünmezdi. Bugün bile 60 yaşını geçmiş moruklar birbirimize eski lakaplarımızla sesleniriz. Benim lakabım Kıllı'dır. Harp okulundan 1973 yılı Ağustos'unda 1050 öğrenci subay çıkmıştık. Bu 1050 arkadaş da bir altımızdaki bir üstümüzdeki sınıftan olanlar beni Kıllı Nusret olarak bilir ve Kıllı lakabıyla başka Nusretlerden ayırt ederler. Kıllı lakabının da bana vücudum çok kıllı olduğu için verildiğini ve kendilerinin bu lakabı bana taktıklarını sanırlar. Oysa bana kıllı denilmesi aşırı kıllı olduğumdan değildir. Bu lakabı da bana başkaları takmadı. Bir olay nedeniyle ben kendime bu lakabı takmış oldum. Yani arkadaşlarım benimle alay ettiklerini sandılar. Oysa ben kendi kendimle alay etmiştim. Anket ve hatıra defterim odası çok salgındı. Bu defterler çok süslü, çok lüks, çok da pahalı olurdu. Kimi deri, kimisi kalın fantezi kağıt, kimisi de kadife ciltliydi. Yapraklarının dış kenarları yaldızlıydı. Cildin üstünde de yaldızla hatıra defteri ya da anket defteri diye basılı olurdu. Yine yaldızla cilt üzerine kalp resmi, ok atan aşk meleği resmi, çiçek resmi basılı olanları vardı. Küçücük kilitli olanları, kurdelayla kapakları bağlananlar vardı. Bu defterler kız erkek arkadaşlığının kurulması için en iyi oldu. Hatıra defterlerine defter sahibinin ileride anımsaması için arkadaşları anmalık yazılar yazarlardı. Defterin sahibi olan öğrenci sevdiği, beğendiği arkadaşlarına hatıra defterini verip kendisine olan duygularını yazmalarını isterdi. Anket defterlerine defter bölüm bölüm ayrılarak her bölümün başına sorular yazılırdı. Her anket defterinde 10, 15-20 soru olurdu. Bu sorular çini mürekkebiyle çok güzel yazıyla yazılırdı. Ayrıca her bölüm başı resimler yapılarak süslenirdi. Bunlar çiçek, kuş, gül resimleri, romantik görüntülü resimler olurdu. Anket defterleri kız okullarıyla erkek okulları arasında gidip gelirdi. Kız öğrenciler anket defterlerine daha da düşkündüler. Kız öğrencilerinin öyle anket defterleri vardı ki erkek okullarında elden ele dolaşırdı. Bizim arkadaşlarımız da yaptıkları anket defterlerini kız okullarındaki kız öğrencilere gönderirlerdi. Bizim okulumuza daha çok Kandili Kız Lisesi'nin ortaokulundan kız öğrencilerin anket defterleri gelirdi. Kız öğrencilerden bu anket defterlerini alan arkadaşlarımız kızlarla arkadaşlık kurmakta becerikli ama genellikle güzel resim yapmakta ve yazı yazmakta beceriksiz oluyorlardı. Bu yüzden de kızların anket defterlerini yazı yazmakta ve resim yapmakta becerisi olan arkadaşlarına verip kendi adlarına anket sorularının cevaplandırılmasını isterlerdi. Anketleri cevaplandırmak için bu defterleri en çok bana verirlerdi. Kendi anket defterlerine de resim yapmamı, anket yazıları yazmamı, özgün sorular bulmamı isterlerdi. Kız öğrencilerin anket defterlerini karıştırmak, anket sorularına başkalarının verdikleri cevapları okumak hoşuma giderdi. Soruları da cevapları da çok çocukça, biraz da aptalca bulur ama yine ilgiyle okurdum. Bu ilgi daha çok kızlar dünyasına girmek, o dünyanın kapısını gizlice aralamak isteğimden geliyor olmalıydı. Sınıfımızın Almanca bölümünden Bursalı Vecdi anket defterlerine çok güzel resimler yapardı. Ben onun kadar güzel resim yapamazdım. Kız öğrenciler salt resimlesin diye anket defterlerini erkek arkadaşlarının aracılığıyla Vecdi'ye gönderirlerdi. Bursalı Vecdi'nin yaptığı resimler pırıl pırıl parlardı. Çünkü kalem boyayla yaptığı resimlerin üstüne sabun sürterek resimleri parlatırdı. Erkek olsun kız olsun anket defterlerindeki soruları cevaplandıranlar kendi adlarını yazmazlar, yalnızca bir simgeyle kendilerini belirtirlerdi. Anket defterlerindeki simgelerden aklımda şunlar kalmış. Alaim-i Sema, Eben Kuşağı, Kehkeşan, Samanyolu, Galaksi, Bahar, Fırtına, Bora, Yaprak, Kartopu, Şebboy, Meltem, Hercai, Çoban Yıldızı, Yakamoz ve benzeri. Bu simgelerden ankete cevap verenin kız mı erkek mi olduğu anlaşılır, karakteri de birazcık ortaya çıkardı. Örneğin Hercai simgesini kullanmış bir kız öğrencinin daldan dala konan bir gönlü olduğu, bu özlemi duyduğu anlaşılırdı. Anket defterlerinde verilen cevapları çok beğenenler birbirleriyle tanışmaya can atarlardı. İşte bu yüzden kendileri güzel cevap yazamayacak olan kimi arkadaşlarım kızlarla arkadaşlık kurabilmek için kendi yerlerine soruları benim cevaplandırmamı isterlerdi. Anket soruları içinde en sevdiğiniz çiçek, renklerden en sevdiğiniz, gülü mü, laleyi mi, karanfili mi tercih edersiniz gibi beylik sorular olduğu gibi cevabı zor sorular da olurdu. Beylik sorulara genellikle renklerle zevkler münakaşa edilemez gibilerden yine beylik cevaplar verilirdi. Sorular içinde karlı bir dağ başında ya da bir ıssız adada tek başınıza kalsanız en çok kimi özler, kimin yanınızda olmasını istersiniz? Zorla ve yapay olarak drama düşürülmüş, insanın içinden çıkılmaz durumunu anlatan şöyle bir soru da vardı. Anneniz, eşiniz ve çocuğunuzla birlikte sandaldayken, sandal devrilip hep birden denize düşseniz, sizden başkası da yüzmek bilmese ve yalnız içlerinden birini kurtarabilecek olsanız hangisini kurtarırdınız? Sorulara verilen cevaplardan cevap verenin karakterinin anlaşılmasına çalışılırdı. Defter sahipleri ya da cevap verenler birbirlerinden hangisinin cevabını beğenirlerse onunla arkadaşlık kurmak isterlerdi. Benim hiç hatıra defterim de anket defterim de olmadı. Böyle gereksinme de duymadım ama birçok hatıra defterine ve anket defterine yazılar yazdım, resimler yaptım. Anketi cevap vermeleri için kendilerine gönderilen öğrencilerin ilginç bulmaları için özgün sorular olması gerekirdi. Arkadaşlarım özgün anket soruları yazdığım için defterlerini bana verirlerdi. Kimi arkadaşlarım da kendi yerlerine ankete cevap vermemi isterlerdi. Anket defterlerine yazıları daha çok eve izinli çıkmayıp okulda kaldığım hafta tatili günlerinde yazar, ders çalışma saatlerimi anket defterleri yüzünden ziyan etmezdim. Tanımadığım kız öğrencilerin anket defterlerine arkadaşlarımın yerine yazdığım yazıların kızlar arasında çok ilgi çektiğini öğreniyordum. Çünkü arkadaşlardan onların yerine kızların anketlerine cevap vermemi isteyenler artıyordu. Bu cevaplardan gerçek ad yerine kullandığım simgelerden belleğimde kalanlar şunlar. Ballı baba, katır tırnağı, ısırgan, keçi boynuzu. Bu simgeler bile kızlara özgün geliyor, ilgilerini çekiyordu. Bu benim yaptığım bir bakıma yazılı Cyrano de Bergerac'lıktı. Başka bir erkek öğrencinin ağzından tanımadığım o erkek öğrencinin kız arkadaşına yazılar yazıyordum. Bir anlama tanımadığım kızlara bu yazıları yazarken kendimi o kızın arkadaşı olan erkek öğrencinin yerine koyuyordum. Ankete cevap vermiş olduğu sanılan sınıf arkadaşlarımla özdeşleşiyordum. Yani bilinçaltı bir duyguyla böyle olduğumu sanmalıydım. Yoksa ne diye zamanımı harcayıp da başkasının yerine yazılar yazacak, anketlere cevaplar verecektim. Bütün bunlardan bana neydi? Hiç kız arkadaşım olmadığı için gerçeklerden iyice soyutlayıp erişilmez, dokunulmaz, huriler, melekler gibi yücelttiğim bir kız kavramı yaratmıştım. Arkadaşlarımın çoğu da benim gibiydi. Kafamda bir tasarım olarak yücelttiğim bu kız kavramını ilk kez Suat Bey bozmuştu. 8. sınıfta yurt bilgisi dersi öğretmenimiz de olan dahiliye müdürümüz Suat Bey, bir derste arkadaşlarımızın arkalarından koştukları kızları "düşerseniz bir sümüklü şatifillinin arkasına" diyerek uzun uzun öyle bir alay etmişti ki, kurduğum o güzelim kız tasarım tuzla buz olmuştu. Suat Bey doğru söylüyordu. Evet, ama yine de az da olsa benim soyut dünyamda yarattığım o tüy gibi duyulup dağılıveren bir güzel koku gibi, ak boncukları çarpıp parçalanan köpükler gibi, asma kütüklerinde sabah ayazındaki üzüm salkımını saran buğu gibi, gülün yanağında titreşen çiğin saydamlığı gibi, havada bir görülüp bir gözden yiten duman gibi kızlar da olacaktı bu dünyada. Olmalıydı böyle kızlar da. Kim olduğunu şimdi anımsayamadığım bir arkadaşım bir kız arkadaşının anket defterini bana getirmişti. Kendi adına kızın anket sorularına cevap vermemi istiyordu. Bu anket soruları öncekilere hiç benzemiyordu. Sorulara verilen cevaplar da sorulara uygundu. Hergelece sorular, edepsizce cevaplar. Bu soruları soran kız ilk kez Suat Bey'in ağzından işittiğim o şatifillilerden biri olmalıydı. Ben de defterdeki sorulara cevaplardan daha baskın, alaylı cevaplar yazdım. Kız bu cevapları görünce arkadaşına, "Bunları sen yazmış olamazsın. Kim yazdıysa bu cevapları bir de kendi ağzından yazsın" demiş. O anket defteri ikinci kez bana geldi. Bu kez kendi cevaplarıma kendim için bir simge bulmam gerekiyordu. Arkadaşım için ballı baba simgesini kullanmıştım. Kendim için de nedense o açık saçıkça sorulara göredir diye kıllı baba simgesini uygun gördüm. Bu kıllı baba sanı sınıfta yayıldı. Arkadaşlarım bana kıllı baba demeye başladılar. Sonraları yalnızca kıllı dediler. Özellikle sıra arkadaşım Ödemiş'le Kamil, "Len kıllı" diye seslenirdi. İşte böylece benim bugüne dek sınıf arkadaşlarım arasında süren kıllı sanım takılmış oldu. Gördüğüm ilk komünist. Dünyamıza Merih'ten insanlar indi diye kimi resimli dergilerde yarı insana benzer, yarı da benzemez yaratık resimleri yapılıyor. Daha bundan 20-25 yıl öncesine dek pek çokları komünistleri Merih'ten gelmiş insandan daha da olmadık, görülmedik, şaşılası biçimde sanırdı. Demokrat Parti iktidarı 1955 Eylül'ünde Kıbrıs için İstanbul'da el altından bir sokak mitingi düzenletip bu mitingin yönetiminde ipin ucunu elinden kaçırmış, sokak gösterilerinin istemediği yönde azarak 6-7 Eylül gecesi İstanbul'un yakılıp yıkılmasıyla zararda milyarları aşınca iktidar şaşırmış, bu suça sorumlu uydurmaya kalkışmış. Sonunda da nasıl olsa komünistleri korumaya kimse yüreklenemediğinden komünist diye gelişi güzel tutuklattığı 60 solcunun üzerine suçu atmış ve bu yakından haberi bile olmayan 60 solcuyu tek tek Harbiye askeri cezaevindeki hücrelere kapatmıştı. O zaman ben de İstanbul'u yakıp yıkmaktan sözde sanık olarak hücreye kapatılanlardan biriydim. Merkez komutanı olan general, iktidar politikacılarının oynadığı bu oyundan bilgisiz olarak gerçekten komünist ve gerçekten İstanbul'u yıktıklarını sandığı hücrelere kapatılmış bu insanları görmeye gelmişti. 27 Mayıs 1960'tan sonra bu general Ankara'daki olayların sorumlusu olarak Yassıada tutukluları arasında yargılanmış ve mahkum edilmiştir. Hücrelerin dıştan sürgülü kapıları açılıyor ve general kapının ağzında durarak her solcuyu, evet tıpkı böyle hiç görmediği, sanki Merih'ten gelmiş bir yaratık seyreder gibi uzun uzun seyrediyordu. İnce ince ve şaşkın şaşkın bakışlarından, acaba bu solcular nasıl oluyorlar sorusu okunuyordu. Bundan 20 yıl önce böyle olunca, 45 yıl önce nasıl olabileceğini düşününüz. Anlatacağım olayı daha iyi açıklamak için bir olguyu daha ekleyeyim. Gazeteci arkadaşlarımdan Emin Karakuş da tanıktır. 30 yıl önce Ankara'da bir üniversite öğrencisi, kimi arkadaşlarının ve siyasi polisin ihbarı üzerine tutuklanmıştı. Tanıklar duruşmalarda komünistliğine kanıt olarak bu öğrencinin fakülte bahçesinde dolaşırken ıslıkla alafranga melodiler çaldığını söylüyorlardı. 30 yıl önce ıslığı alafranga öttürmek bile kimilerince komünistlik sayılabiliyor ve bu yüzden bir öğrenci yargılanabiliyordu. Bu mahkeme tutanağına geçmiş bir olgudur. Buna benzer daha pek çok görünüşlü olaylar anlatılabilir. Örneğin komünist olduğu ihbarıyla evi aranan bir öğretmenin polislere ben antikomünistim deyince polisin de ben sana hangi cins komünist olduğunu sormuyorum. Orası mahkemenin bileceği bir şey. Antikomünist, mantikomünist. Hangi cinsinden olursan ol. Komünistsin ya ona bak demesi komünizmin ve komünistlerin nasıl bir şey olarak görüldüğünü anlatır. 45 yıl önce yıl 1931. Asker okulunun 8. sınıf öğrencisiyim. 16 yaşındayım. Hilmi'nin babası Haydar Bey bir gün bana bir adres verdi. Bu adrese sepete konulmuş bir tas aşure ile bir de mektup götürecektim. Aşure götürdüğüme göre Muharrem ayının 10'u olabilirdi. Gideceğim ev Kızıl Toprak Camisi'nin arkasındaydı. Bu evde müşir, mareşal karşılığı bir askeri rütbe Harun el Reşit Paşa oturmaktaydı. Bu zat Sultan Abdülhamit'in müşirliğe yükselttiklerindendi. Hilmi'nin söylediğine göre Kurtuluş Savaşı'na da yardımcı olmuştu. Kafkasya Çerkezlerinden Besne kabilesinin başkanı olan İsa Ağa kabilesini toparlayıp Türkiye'ye göç ettirir. İşte bu Harun Reşit Paşa Besne kabilesinden birinin oğludur. Hilmi'nin annesi Ahsen Hanım da Reşit Paşa'nın kardeşinin kızıdır. Yani Harun Reşit Paşa Ahsen Hanım'ın amcası oluyor. Paşa'ya aşure gönderilmesi bahane aslında Ahsen Hanım'ın amcası Harun Reşit Paşa'da çok değerli bir takım malı varmış. Bunlar geri isteniyor. Mektupta bunlar yazılı. Haydar Bey kapalı mektup zarfını bana verirken Harun Reşit Paşa'nın oğlunun Fransa'da öğrenim gördüğünü ve komünist olduğunu da söylemişti. Komünist. Komünist nasıl olurdu? Hiç komünist görmemiştim. Zarfın üstünde yazılı adrese gittim. Kızıl Toprak Camisi'nin arkasında yeni yapılmış tek katlı orta büyüklükte bahçe içinde bir evdi. Beni içeri aldılar. Paşa yaşlıydı ama dinçti. Ben asıl komünistin nasıl bir şey olduğunu merak ettiğimden olduğunu görmek istiyordum. Gördüm. Dikkatle, biraz da korkuyla, daha doğrusu anlatması zor bir duyguyla uzun uzun ona baktım. Ya gerçekten uzun boyluydu ya da önceden komünist olduğu söylendiği için bana uzun boyluymuş gibi geliyordu. Ya gerçekten yakışıklıydı ya da onu yakışıklı görüyordum. Ya gerçekten sesi toktu ya da komünist olduğu önceden söylendiğinden bana öyle geliyordu. Kalın çerçeveli gözlük takmıştı, ağzında piposu vardı. Piposunu dişlerinin arasında tutarak konuşuyordu. Açık yakalı, kısa kollu gömleği vardı üstünde. O zamana dek gördüğüm insanların hiçbirine benzemiyor ya da benzemeyen bir insan diye görüyordum onu. Hangi ilişkiyle nasıl olup da onunla neler konuştuğumu şimdi anımsayamıyorum ama konuşmuştu benimle. Az sözcükle konuşuyordu. Beni evin bir bölümündeki atölyesine götürmüştü. Atölyede beyaz etekleri uzun bir iş gömleği giymişti üzerine. Onu gördüğümden 7 yıl sonra Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisi olduğumda ilk iş olarak kendime beyaz atölye gömleği yaptıracaktım ve bu gömleği yaptırırken 16 yaşımdayken bir kez gördüğüm bu genç adamın atölyesinde beyaz iş gömleği giydiğini anımsamayacaktım bile. heykeltıraştı. Fransa'da heykeltıraşlık örneğini görmüştü. Bir heykeltıraşı da bir heykeltıraş atölyesine de ilk kez görüyordum. Atölyenin duvarlarındaki raflarda büstler, torslar, başlar, yarı kalmış heykel çalışmaları vardı. Ortadaki uzun tahta masada da heykel araçları ve üstü tülbentle örtülü çamur vardı. Bu atölyedeki her şey beni çekmiş, büyülemişti. Hep ona bakıyordum. Demek komünist böyle ya da bunun gibi bir şey oluyordu. Yazık değil miydi sanki bu güzel heykelleri yapabilen insan için niçin komünist olmuştu? Harun Reşit Paşa Haydar Bey'in gönderdiği mektubu okuyunca bir acı gülüşle şimdi anımsayamadığım bir şeyler söylemişti. Geri dönünce Haydar Bey anlattığım bana söylenileni. İşte ilk gördüğüm komünist budur. Belki de o delikanlı antikomünistti, kim bilir. 30 yıl önce bir üniversite öğrencisi ıslıkla batı müziği melodileri çaldığı için komünist diye mahkemede yargılanırsa, 45 yıl önce de bir delikanlı, belki pipo içtiği için, belki piposu dişlerinin arasında konuştuğu için, belki de heykeltıraş olduğu, üstelik heykelciliği Fransa'da öğrenmiş olduğu için elbette komünist sanılabilirdi. Heykeltıraş, o dönemde toplumun hiç de gereksinmediği bir uğraştı. Hiç komünist olmasa ne diye Fransa'ya gidip de heykeltıraş olacaktı? Anılarımın bu bölümünü yazarken Hilmi'ye telefon edip o heykeltıraşın kim olduğunu sordum. Adı Ömer Faruk'muş. Ticaret lisesinde resim öğretmenliği yapmış, sonra da akademide heykel hocası olmuş. Hilmi ile 2-3 kez Maxim'e gitmiştik. Maxim geceleri bar olan geniş bir eğlence yeriydi. Maxim'e bir gidişimizde orada törensel bir eğlence olacaktı ki İstanbul valisi ve şehremini belediye başkanı Muhittin Üstündağ da eşiyle gelmişti. Zozo Dalmas adlı bir Yunan şarkıcı kadın o sıralar İstanbul'da çok ünlüydü. Boylu boslu, dalyan gibi denilen, etine dolgun bir kadındı. Açık sarı saçları, grek biçimi, düz çekme burnu, soğuk bir güzelliği vardı. Gazinolarda Rumca şarkılar söylerdi. Mustafa Kemal ile Venizelos'un kurduğu Kurtuluş Savaşı sonrasındaki Türk-Yunan dostluğu sırasında Zozo Dalmas'ın Rumca şarkıları İstanbul gazinolarında pek tutuluyordu. Mustafa Kemal'in Zozo Dalmas'la ilişkisi olduğu söylenir. Bizim kulağımıza dek bu söylenti gelirdi. Sonradan olaya tanık olanlardan duymuştum. Tokatlayan otelinin bir salonunda pek de güzel olmayan kadeh fırlatılarak bir boy aynasının kırılması olayı geçmişti. Maxim'de bir akşam Zozo Dalmas'ı da dinlemiştik. Yine Maxim'de bir yabancı gösteri topluluğu seyretmiştik ki iki erkek oyuncunun bir gösterisini hiç unutamadım. Bunlardan biri çok zayıf, ufak tefek, öbürü çok şişman ve iri olan bu iki oyuncu sahnenin ortasında boğuşuyorlardı. İri olanı sıskasını sürükleyerek kulise çekmişti. Kuliste boğuşmakta olduklarını yalnızca başlarını, ellerini, kollarını görerek anlıyorduk. Zayıfı kulise girmek istemiyor, iri olanı da onu ille kulise sokup orada dövmek istiyor, zayıfı çekiştiriyordu. Bu boğuşmada iri adam görünmez oldu. Yalnız sıskanın başı görünüyor ve iri adamın eli boğazını sıkıyordu. Ufak tefek olanı bir eliyle sıkılan boğazını kurtarmaya çalışıyordu. Boğulmamak için çırpınıp duran ufak tefek adam kendini kurtarıp sahneye fırlayınca bir de baktık boynunu sıkan el iri adamın eli değil kendi eliymiş. İşte bu gösteriyi unutamadım. Çünkü ona kendimce bir anlam vermiştim. İnsan çok kez başkalarından geldiği sandığı sıkıntıları kendisi yaratmaktadır. Başkası boğazımızı sıkıyor sanırken gerçekte kendi boğazımızı kendimiz sıkıyoruzdur. Ya da boğazımızı sıkmaları için uğraşıyoruzdur. Başkalarından geldiğini sandığımız belaları kendimiz başımıza sarmaktayızdır. Tepe başında Asri Sinema adlı bir sinema vardı. Yanan Şehir Tiyatrosu'nun bahçesine bitişikti. Salonu amfiteyatrı biçimindeydi. Burası sonradan şehir tiyatrolarının komedi bölümü olmuş, daha sonra da yıkılmıştı. Asri Sinema'da seyrettiğim bir Alman göz bağcının illüzyonist bir gösterisini de unutamıyorum. Önemli, unutulamayacak büyük bir göz bağcılık numarası da değildi. Unutamayışım o numarayı sonraları kendi yaşamı uğraşma benzetmemden ileri geliyordu. Alman göz bağcının unutamadığım numarası şuydu. İki elini ayrı ayrı boşluğa uzatıyor, havadan para topluyordu. Elini havaya uzatınca elini attığı yerde para oluşuyor. Parmakların arasında madeni paralar parlıyordu. Bu göz bağcı 10 dakika kadar havadan topladığı paraları masadaki bir kaba doldurdu. Yazar olduktan sonra yazı yazarak para kazanışımı bu göz bağcının havadan para toplayışına benzetmişimdir. Yazarlık bir anlama sözcüklerle yapılan göz bağcılığı duyu bağcılığıdır. Sözcükleri derleyip toparlayıp yan yana getirmek, dizmek. Örneğin onları bir öykü biçimine sokarak okuyanları etkilemek göz bağcılığı ya da bunun gibi bir şey değil de nedir? Nasıl olup da yazarak para kazanmakta olduğuma ben şaşmışımdır. Zengin biri olsaydım da yayınlatacak yer bulamasaydım, yazılarımı yayınlatmak için üste para verirdim. Dünyada pek çok yazar ceplerinden para ödeyerek dergiler yayımlamışlar, kendi kitaplarını çıkarmışlardır. Yayınlanmasını, yayılmasını kendimiz istediğimiz bir yazı için bir de üste para almamız, göz bağcının havadan para toplamasına benzemiyor mu?